Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 22. Ayrım. Bugün Çalışma Bakanı, eski EOKA'cı Tasos Papadopoulos da bir konuşma yaparak Zürih ve Londra antlaşmalarını eleştirdi. Bunların ancak bir durak olduğunu belirtti. Rumlar 9 Temmuz günü Yunanlıların 1821 isyanını gösterişli törenlerle kutladılar. Rum Pedagoji Akademisi Müdürü Vrahos, Girit'i ziyareti sırasında 14 Temmuz'da bir konuşma yaptı. Bu konuşma Kıbrıs Rum gazetelerinde yayımlandı. Müdür şöyle diyordu. Girit'in Yunanistan'la birleşmesini sağlayan büyük idealden yani Megali İdea'dan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimize yemin ederiz. Resmi binalar mavi beyaz Yunan bayrağı rengine boyanmaya başlamıştı. Ağustos ayı başında Makaryos değişik yerlerde anayasanın güçlükler yarattığını, Enosis'in ölmediğini, mücadelenin bitmediğini, yeni mücadele döneminin başladığını söyledi. Birçok devletin Lefkoşa'da elçiliği ve büyükelçiliği vardı. Her şey bu milletler arası tanıkların gözleri önünde oluyordu. Rumların amacı apaçık belliydi. Bir aptal bile bunu anlardı. Bu diplomatlar da çok iyi anladılar ama olup bitenleri anlamazlıktan geldiler. Hiçbiri Makaryos'u ve takımını uyarmayacak, gerektiği zaman da dürüst tanıklık yapmayacaklardı. Hak, hukuk, gerçek, adalet, insan hakları gibi değerler ancak işlerine geldiği zaman geldiği kadar bir değer taşıyordu. Akacak kanın sorumluları arasında bu tanıklar da yer alacaktır. Müdahale hakkında. Alay komutanı Albay Turgut Sunalp eşini Kıbrıs'a getirtmiş, Türk kesiminde güzel bir ev tutmuştu. Sık sık denktaşlarla birbirlerine yemeğe gidiyorlardı. Sunalp artık Ankara'ya dönecekti. Son kez iki aile yemek yediler. Sunalp ile denktaş yemekten sonra çalışma odasına çekildiler. Gelişmeler denktaşı korkutuyordu. Sormak gereğini duydu. Gerekirse Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapabilir mi? Sunalp yüzünü kaşıdı. Denktaş, açık konuşacağım. Bu iş çok ciddi bir hazırlık ister. Denktaş, çıkarma yapmak için şimdiden hazırlanılamaz mı? Diye sordu. Deniz aşırı harekat askerlikte en zor harekattır. Başarı olasılığı azdır. Büyük kayıp verilmesi olasılığı yüksektir. Başarı için deniz piyadesi, paraşüt birliği, çıkılacak yerin denizini, kıyısını mayınlardan temizleyecek uzman birlik kurmak lazım. Bu iş yıllar alır. Bir araba vapuru ile kaç tank taşınabilir? Çıkarma gemileri yapmalıyız. Hiç olmazsa 15-20 çıkarma gemisi ister. Kaç tersanemiz var? Bunlar kaç yılda hazırlanabilir? Helikopter ve nakliye uçakları satın alınmalı. Bu da büyük para işi. Bunu da yıllara bölmek gerekecektir. Durum bu. Bir gün deniz aşırı bir harekat gerekeceği bilinebilseydi, ordu hazırlıklı olurdu. Ama bunu gerektirecek hiçbir durum yoktu ki. Bu yepyeni bir durum. Denktaş dikkatle dinliyordu. Ayrıca şu var. İlgili madde gereğince önce bizim gibi garantör olan İngiltere ve Yunanistan'la görüşmek zorundayız. Onlar dostlarına bildirecek. Dolayısıyla olayın bir gizliliği kalmayacak. Herkes duyacak. Baskın şansımız yok olacak. Birçok devlet araya girecek. Yunanistan'la da savaş çıkabilir. Bunu da göze almalıyız. Dipnot 180. Birçok olumlu yanları olan Batı'nın, Batılı olmayanlara karşı çok acımasız, çok sömürücü, çok kanlı davranmasının temel nedeni, bencilliği her şeyi hakkı olarak görmesidir. Milletler arası olaylara hep bu dar çaplı gözlükle bakıyorlar. Şimdi de öyle. Kıbrıs yalnız Türkiye için değil, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, NATO ve Sovyetler Birliği için de çok önemli. Doğu Akdeniz'i yani petrolü, Süveyş'i, Mısır'ı, Orta Doğu'yu, Ege Denizi girişini ve Türkiye'yi gözleyen, denetleyebilen eşsiz bir yer. Onun için Türkiye'nin Kıbrıs'a gelmesini, burada söz sahibi olmasını isteyeceklerini hiç sanmam. Denktaş'a doğru eğildi. Üstelik Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler'in üyesi, onun güvencesi altında bir devlet olduğunu da dikkate almalı. Çoğunluk Makaryos'u tutacaktır. Denktaş boynunu büktü. Sen sabırlı olun, yıllarca dayanın, hemen ümide kapılmayın, Türkiye'nin hazır ve şartların uygun olmasını bekleyin, diyorsun. Bugünkü duruma göre evet, sabırlı olun, dayanın. Bir olay çıkınca Türkiye'nin hemen geleceği ümidine ve hayaline kapılmayın. En az iki tümen çıkarmak gerekir. İki tümen birkaç günde çıkarmaya hazırlanamaz. Bu sözlerimi aklında tut. Denktaş içini çekti. Yıllardır sabır taşı gibi dayanıyoruz. Yine sabreder ve dayanırız. Olay çıkarıp da Türkiye'yi zor durumda bırakmayız. Sunalp Denktaş'a sarıldı. Ben gerçekleri dikkate alarak sana durumu anlattım, dedi. Ama üzülme, zorda kalınırsa bazı çareler bulunabilir. Başbakanımız İnönü, dünyada yaşayan en kıdemli diplomat ve en kıdemli asker. Bu ümit verici sözümü de güzel kalbinde tut. Sunalpler birkaç gün sonra törenle uğurlandılar, Ankara'ya döndüler. Türkiye'de Zafer Bayramı kutlanırken, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson, resmi bir ziyaret için 30 Ağustos'ta Lefkoşa'ya geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'a verdiği önemi üst düzeyde gösteriyordu. Rumlar sevinçten delirdi. Rum ve Türk cemaatleri görüşlerini yansıtmak için yarıştılar. Yarışı Rumların kazandığı 2 yıl sonra anlaşılacaktı. Başkan Kennedy'nin öldürülmesi üzerine başkan olan Lyndon Johnson tarihe en kaba ve haksız bir mektubu imzalamış, incelikten yoksun, görgüsüz ve akılsız bir yönetici olarak geçecekti. Sunalp 30 Ağustos'ta Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Harekat Dairesi Başkanlığına atanmıştı. Göreve başladı. İlk olarak Kıbrıs için bir çıkarma planı hazırlatmayı düşünüyordu. İsteğini açınca böyle bir planın hazırlanmakta olduğunu öğrendi, memnun oldu. Daha taslak halinde olan planı inceledi. Çıkarma yeri olarak doğuda Magosa ile Boğazköy arasındaki büyük plajlar düşünülmüştü. Evet, en elverişli yer orasıydı. Birçok yer gibi orayı da gidip görmüş, incelemişti. Buraya çıkılınca Magosa Limanı da hızla ele geçirilerek yeni birliklerin çıkarılması, ordunun ihtiyaçlarının sağlanması çok kolaylaşırdı. Bir keyif kahvesi söyledi. Makaryos 4 Eylül'de şöyle dedi. Helenizmin düşmanı olan Türklerin, Kıbrıs'ta bir kolu olan Türk azınlık, adadan atılmadıkça EOK kahramanları milli görevlerini tamamlamış sayılmayacaklardır. Rauf Denktaş hemen yanıt verdi. Türk ve Rum halklarının teşkil ettiği bir ortaklık cumhuriyetinde cumhurbaşkanı olan bir zatın böyle konuşması hem anayasaya aykırıdır hem adadaki gerginliği daha da artıracak bir olaydır. Cumhurbaşkanı halkın huzurunda anayasaya saygı göstereceğine ve şimdiki düzeni koruyacağına söz vermiştir. Eğer bu sözler Türk cemaatine bir ihtar teşkil ediyorsa, bir kez daha bu tehditlere kulak asmayacağımızı, anayasanın sınırları içinde kalarak yolumuza devam edeceğimizi bildiririz. 17 Eylül akşamı Rauf Denktaş'ın avukatlık bürosunda büyük bir patlama oldu. Pek seyrek avukatlık yaptığı için boş olan büro harap oldu, yakındaki evlerin camları kırıldı. Gürültüsü Lefkoşa'yı sarsmıştı. Olay yerinde büyük kalabalık toplandı. Bir Rum örgütünün Makaryos yönetiminin her yanlışına tepki gösteren, her haksız konuşmasına yanıt veren Denktaş'a kızdığı anlaşılıyordu. Denktaş kalabalıktan sakinliğin korunmasını istedi. Bunların oyununa gelmeyelim. Öfkesini boşaltamayan kalabalık isteksizce dağıldı. Bu ikinci bomba olayıydı. 24 Eylül günü Rum polisler, Türk Cemaat Meclisi Larnaka üyesi, milletvekili Mehmet Ali Ahmet'in üzerini aramak istediler. Mehmet Ali Ahmet, milletvekili olduğunu belirten kartı gösterdi. Bir yararı olmadı. Tersine Rumları azdırdı, Türk milletvekilini dövdüler. Genelkurmay Başkanı bayraktarlık için bu kez önerilen adı beğendi. Kurmay Yarbay, Kenan Çoygun'un Kıbrıs'a atanmasını kabul etti. Çağırıp gizli bir talimat da verdi. Yarbay Çoygun, Kıbrıs'a hareket etmeden önce eski bayraktar Albay Rıza Vuruşkan'la konuştu. Geniş bilgi aldı. 3 Ekim günü takma bir ad için hazırlanmış pasaportla Lefkoşa'ya indi. Özel yapılmış bir bavula ihtiyacı olmamıştı. Dönenler tabancalarını TMT karargahına bırakıyorlardı. Birkaç gün sade bir otelde kaldı, rahat rahat Lefkoşa'yı ve çevresini meraklı bir turist gibi gezdi. Sonra TMT karargahı ile bağlantı kurdu, göreve başladı. Kod adı Kemal'di. Çoğunlukla kod adı da kullanılmıyor, ilgili diye anılıyordu. Orta boylu, kumral, çevik, enerjik, akıllı, disiplinli bir askerdi. Gelir gelmez çevresini etkiledi. Bütün birikmiş kırgınlıkları tatlıya bağladı, mücahitlere ve komutanlarına yeni bir şevk verdi. Eğitim çalışmalarını hızlandırdı. TMT gerekince açığa üniformalı olarak çıkacaktı. Üniforma işinin yavaş gittiği anlaşıldı. İlgililerle konuşarak dikkatlerini çekti. Bütün adalıların ortak özelliği olan dedikodu hastalığı Kıbrıs Türklerine, özellikle politikacılarına da bulaşmıştı. Bu ortamdan kesinlikle uzak durdu. Büyükelçi ve birkaç büyükelçilik görevlisi ve alay komutanı ile iyi ilişkiler kurmuştu. Denktaş'a güveniyordu. Ortalıkta pek az göründü, işine yumuldu. Çok geçmeden efsaneleşecekti. Gidiş pek iyi değildi. TMT merkezi ile haberleşerek silah ve cephane ikmaline yeniden başlanmasını istedi. İsteği olumlu karşılandı. Aradan 2 yıl geçmişti. Erenköylülerin ve Yeşilırmaklıların yardımıyla yeniden silah getirilmeye başlandı. Dipnot 181. 2 yıl aradan sonra yapılmaya başlanan seferler aralıklarla 23 Mayıs 1974'e kadar sürer. Rauf Özhun, Minik Adacığın Direnişçileri, sayfa 41. Erenköy ve Yeşilırmak bana milli mücadelemizin yiğit İnebolu'sunu hatırlatıyor. Sandalın motoru bozulunca kürek kullanıyorlardı. Kürekle Erenköy-Anamur arası 14 saat sürüyordu. 14 saat kürek çekerek geliyor, kıyı güvenli görünmüyorsa 14 saat daha kürek çekerek Anamur'a dönüyorlardı. Bu gücü yalnız yurt sevgisi verir. Bazı kritik yerlere silah ve cephaneyi Selahattin Sonat götürüyordu. Arabasında kor diplomatik işareti, kendisinin de diplomatik pasaportu vardı. Rum polisler karışamıyorlardı. Bu işaretin ve pasaportun işe yaramadığı dönemlerde de kelle koltukta yine bu hizmeti yerine getirecekti. Kenan Çoygun da elden düşme, dikkati çekmeyen bir araba almıştı. Kenarları düşük fötr şapkasıyla bir İngiliz'e benziyordu. Birkaç kez hafta sonlarında Magosa'nın kuzeyine, plaj bölgesine gitti. Plajların uzunluğu 20 kilometreydi. Elinde baston, plajın arkasındaki bölgeyi arabayla ve yürüyerek gezip inceledi. Bu çevreye yerleşmek isteyen bir yabancı olarak yerlilerle konuştu. Plajın fotoğraflarını çekti. Bazen lüks bir otelde, bazen küçük bir otelde kalıyordu. Notlarını, krokilerini ve fotoğrafları Büyükelçiliğe gelen güvenli kurye ile Genelkurmay Başkanı'na yolladı. Rıza Vuruşkan birçok olasılıkları dikkate alarak Girne-Lefkoşa yolunun mutlaka Türklerin denetimi altında olması gerektiğini düşünmüş, buna göre önlemler almıştı. Beşparmak Dağı'nın hemen güneyinde, yol üzerinde Boğaz adlı bir köy vardı. Dipnot 182. Boğaz köyü ile Girne arasında Beşparmak Dağı'ndan geçen ve Dar Boğaz diye anılan bir geçit, yani boğaz bulunuyor. Beşparmak Dağları'nın bu kesimde verdiği tek geçit budur. Okuyucuların bu geçiti, yani Dar Boğaz'ı unutmamalarını dilerim. İleride en önemli yerlerden biri olacak. Lefkoşa ile Boğaz arasındaki yolun iki yanındaki bütün yerleşim bölgelerindeki TMT birliklerini güçlendirdi. Girne, Lefkoşa yolu, Beşparmak Dağı'nı Darboğaz denilen bir geçitten geçerek aşıyordu. Darboğaz'ın batısında 700 metre yükseklikteki çift zirveli tepede tarihi San Hilaryon Kalesi yükseliyordu. Büyük, kat kat bir kaleydi bu. Buradan Girne, kuzey kıyısı ve açık havalarda Türkiye'nin Toros Dağları görünüyordu. Kalenin bulunduğu tepe çok dik ve yolsuzdu. Uğrayan olmazdı. Mücahitler bu nedenle burada rahat rahat eğitim yapıyorlardı. Buranın da kesinlikle elde tutulmasını istedi. Kenan Çoygun, sancaktarlıkları denetlemeye başladı. Buruşkan'ın TMT'yi çok güzel örgütlediği anlaşılıyordu. Saygıyla andı. Değişen şartlara göre bazı düzeltmeler yaptı. Bazı sancaktarlara sabotaj timleri kurmalarını ve eğitmelerini emretti. Gömülen silahların açılıp bakımlarının yapılmasını, yeniden gömülmelerini istedi. 6 ayda bir bakımı yapılmayan silahlar ve mermiler ileride sorun çıkarabilirlerdi. Lefkoşa'ya yakın bazı yerlerde bu bakımlar yapılamayacaktı. Rumların bu çevrede gözleri ve kulakları olabilirdi. İhtiyatlı davranarak silah ve mermi gömülerine dokunmadılar. 1963. Yeni yıla Rumlar eğlenerek, Türkler sessizlik içinde girdiler. 1963'ün nasıl geçeceği 1962'den belliydi. Makaryos, güvenilir adamları, İçişleri Bakanı Yorgacis'i, Temsilciler Meclisi Başkanı Kleridis'i, Çalışma Bakanı Tasos Papadopoulos'u çağırdı. Kapılar kapandı. Dipnot 183. Pierre Oberling. Bela Peyze giden yol. Sayfa 64. Makaryos, düşüncesini olgunlaştırmış, plan haline getirmişti. Plana Akritas adını vermişti. Akritas, Bizanslı bir savaşçının adıydı. Adına şarkılar yazılmıştı. Kahramanlar için söylenmiş şiirler ve şarkılar da zamanla Akritas şiirleri, Akritas şarkıları diye anılır olmuştu. Akritas planını kısaca anlattı. Amaç, Kıbrıs'ta %100 Rum idaresini kurmak, ortam uygun olur olmaz Enosis'i ilan etmekti. Bunu sağlamak için örgütlenme bitince Türklere karşı dozu gittikçe yükselecek bir şekilde harekete geçilecek, Türkler kendilerini korumaya, tepki vermeye zorlanacaklardı. Bunu sağlamak için her yola başvurulacaktı. Kıbrıs'tan gitmeye razı olanlara yardımcı olunacak, Rum devletinin azınlığı olmayı kabul edenler korunacaktı. Türklerin dış dünya ile bağlantısı kesilecekti. Tepki gösterenler temizlenecekti. Bu iş 24 saat, en fazla 48 saat içinde bitirilecekti. Türklerin gösterecekleri tepki, dünyaya Türklerin yasal yönetime karşı genel isyanı olarak duyurulacak, Türklerden sürekli olarak asiler diye söz edilecekti. Türklere yönelik silahlı hücumlar, isyanı bastırmak diye açıklanacaktı. Akritas planında Türklerle uzlaşma, eşit haklarda anlaşma gibi uygarca konular yer almıyordu. Dipnot 184. Planın özetini, planın metni ile uygulamaları dikkate alarak yaptım. Ayrıntıları dinledikçe adamlarının gözleri parlamaktaydı. Makaryos'un şeytani dehasını teslim ettiler. Türk sorununu bu kez her olasılığı dikkate alarak hazırlanmış olan bu yaman planla bitireceklerini anladılar. Makaryos'u büyük bir hayranlıkla kutladılar. Makaryos, örgütlenmeyi ve planın askeri kısmını bölge bölge ayrıntılı olarak hızla düzenleyin. Bu sizin göreviniz dedi. Peki efendimiz. Dipnot 185. Bu kısımları hazırlarken Yorgacis ve arkadaşları bazı Yunan subaylarından yararlanmış olabilirler. Planın örgütlenme ve harekat kısmında askeri danışmanlığın gölgesi seziliyor. Bu büyük hareketin lideri elbette Makaryos'tu. Akritas örgütünün başkanlığını Yorgacis'in, başkan yardımcılığını Tasos Papadopoulos'un, kurmaylığını Nikos Kotsis'in, kurmaylık birimleri müdürlüğünü Glafkos Kleridis'in yapması kararlaştırıldı. Hepsi evakacıydı. İleride her aşamada Rum yönetimini yine bu terör yöneticileri temsil edecekler, barış görüşmelerine katılacaklardır. Bu çalışmaya ertesi günü başlayacaklar, örgüt kurulup genişledikçe silah dağıtımı yapılacaktı. EOKA döneminden kalma, yeterli sayıda silah ve cephane vardı. Makarios, hazırlığı tam bir gizlilik içinde bu yıl bitirip harekete geçelim dedi. O güne kadar siz de, ben de, şimdiye kadarki tutumumuzu sürdürelim, kimse yadırgamasın. Başarı için dua etti. 22. ayrımın sonu. Sayfa 159. Devamı 23. ayrımda.